Ayrım 11.
Canlı Canan'ın hem bedenini hem de kendisini terk ettiğini gören büyük oğul da gözünden kanlı yaşlar aktığı halde hanımının başını alıp gökteki yıldızlar arasına gitmesine izin vermek istemediği için yerinden fırladı. Sevgilisinin ruhunu sol eliyle eteğinden tam yakalamıştı ki onu kaçırdı ve eli boşlukta kenetlendi. O anda felç inen eli sımsıkı kapalı bir yumruk olarak kaldı. Feyyus, Ehriban'dan doğma tam 7 oğul babası olmasının ardından, kayınbiraderi Azazil'e verdiği söz gereği cehenneme göçüp gittiğinde, aşk ateşiyle hala yanıp tutuşan sol eli inmeli büyük oğlunun başına daha da büyük bir facia gelecekti. Gelini dul kalan baba, günün birinde büyük oğlun kulağına, merhum biraderi Feyyus'un karısıyla töre gereği derhal evlenmesi gerektiğini fısıldadı. Hürmüz'ün kıymetini bildiğine göre, büyük oğul, Kadir Şinas biriydi ve bu yüzden babasının sözünden çıkması imkansızdı. Sabık baldızıyla hasbelkader nikah kıydığında Ehriban'ın düğünü ona Hürmüz'ün cenazesinden belki de daha fazla azap verdi. Gel gör ki karısıyla tam anlamıyla yani bir erkek gibi gerdiğe girmiş ve onu bilmiş değildi. Bu hal yıllar sürünce Ehriban'ın canına tak etti ve bir gece kocasına şunları söyledi. Ey erkeğim, karın olmama rağmen benim için kocalık vazifelerini yapmıyor, bana bazı zevkleri ve lezzetleri tattırmıyorsun. Gerdiğe girip beni bilerek bu zevkleri sen de tatmış değilsin. İyisi mi, işte gel bu işe şimdi son verip, gece boyunca oynaşarak şehvetle ve cümbüşle sevişelim. Tadacağımız zevkten ağzımızın suyu aksın. Hem beni bildiğinde, bendeki bilgeliği de bilmiş olacaksın. İlmimi sana ispatlamam için bana bir fırsat ver. Benimle gerdiğe gir. Bak gör. Sabah olduğunda felçli elini ilmimle iyileştireceğim. Bir gaflet anı olmalıydı ki büyük oğul bu sözlere kanarak onunla gerdiğe girdi. Sevişip oynaşıp şehvet ve işveyle cümbüş ettikten sonra sabaha doğru Ehriban'ı bildi. Hemen sonra ondan sözünü tutup felçli elini iyileştirmesini istedi. Ehriban bir iki okuyup üfleyince adamın yıllarca sımsıkı yumulmuş eli gerçekten de açılıverdi. Gel gör ki büyük oğlun feryadı göklere vardı. Çünkü canı cananı Hürmüz'ü yakalamak isterken yumulan ve nice zaman açılmayan avucunda bu iyiler iyisi ve güzeller güzeli hanımın eteğinden bir parça kalmıştı. Felçli avucunda farkına bile varmadan yıllardır taşıdığı bu çiçekli kumaş parçasını gören zavallı kahrından "Rabbim şu anda beni öldürme, yaşat da bu azabı doya doya çekeyim" diye bağırıp dövünmeye başladı. O geceden 9 ay 10 gün sonra Ehriban, Abuzer ve Alemdar adlı yapışık ikizleri doğurdu. Büyük oğul ise evi terk ederek derviş gibi dolaşmaya başladı ve sonunda layık olduğu yere yani Acıpayam'a erişti. İşte önce Hürmüz'le ardından Ehriban'la evlenen bu büyük oğulun adı Salih'tir. Herhalde azaba dayanamayacak kadar hassas ve fazlasıyla yüksek ruhlu olduğu için onun bütün yaşadıklarını unutup sanki bir başkası gibi yeni bir hayata başlamayı, mesela ticaretle geçinen sıradan biri gibi bir ömür sürmeyi niyaz eylediğini rivayet ederler. Rüyasına giren Salih'in talebi gereği malının mülkünü satarak fukaraya dağıtan Abdülzeyyat ise, bütün bunlar olup bitip aradan yıllar geçtikten sonra ta Acıbayam'a gelmişti. Kısmeti Salih'te, bu mübarek ihtiyar ise tam karşısındaki dağın tepesindeydi. Gel gelelim köylüler, bu dağın eteğindeki bir çiftlik evinde oturan ve gelene geçene aman vermeyen dört beyzadenin gadir ve zulmünü anlata anlata bitiremiyorlardı. Bu beyzadelerin adları Silahir, Zübeyir, Cihangir ve Fedayir'di. Denilene bakılırsa hepsi üstüne vazife olmadığı halde kainatın esrarını araştıran ve bu zaafı nedeniyle kayınbiraderi Azazil tarafından baştan çıkarılan Feyyuz adlı bir alimin oğullarıydı. Kısmetine giden yol ne çare ki beyzadelerin bölgesinden geçen Abdülzeyyat, kelleyi koltuğa alarak kader gereği Acıpayam'a dağına doğru yola koyulmak zorundaydı. Ne var ki sabah yola çıkıp bütün gün taban tepmesine rağmen dağın eteğine henüz varabilmiş değildi. Ancak gökte dolunay bulutların arasından çıktığında o, her ne kadar yorgun olsa da gece boyunca yoluna devam edip en azından şu zalim beyzadelerin kol gezdiği bölgeyi onlara görünmeden selametle aşmayı uygun gördü. Yorgun ve bitkin bir halde ay ışığı altında zirveye doğru yokuş yukarı yürürken yakından bir yerden def darbuka, cümbüş, çalgı çağınak sedaları gelmeye başladı. Belki de Acıbayan Dağı'nın havasıyla bu musikiyi işiten Abdülzeyat'ın merakı kabardı ve yoluna devam edeceğine oracıkta çömelip bir çalının arkasından insanın aklını başından alan namelerin geldiği yere doğru baktı. Uzakta bir çiftlik evinin ışıkları görünüyordu. Herhalde yine aynı duyguyla Abdülzeyat, gecedir, nasıl olsa beni görmezler. Çiftliğe yaklaşır, gizlice pencereden bir bakıp içeride neler olduğunu anlar, yoluma sonra devam ederim diye düşündü ve zirveye giden yolundan sapıp bir oyun havasının çınladığı çiftlik evine seyirtti. Yaklaştığında çiftliğin ana binasının eski bir virane üzerinde kurulduğunu hemen tahmin etti. Rüzgar ve yağmur tarafından yeni yeni aşındırıldığı için süngere benzemiş taşlardan örülen eski kısımlardaki gedikler en fazla 10 yıl önce kesilip yontulmuş düzgün taşlarla kapatılmıştı. Bahçedeki havuz ve eve bitişik kuleden burada bir zamanlar zevkine düşkün gösterişli birinin yaşadığı anlaşılıyordu. Gel gelelim şimdi bakımsızlıktan yine viraneye dönmesine ramak kalmıştı. Az buçuk bir gayret ve yarım yamalak bir emek bile aslında burayı eski haline döndürebilirdi. Fakat içerideki cümbüşe bakılırsa şimdiki sahiplerinin çalışıp ter dökmeye gönüllerini pek vermedikleri ortadaydı. Belki de ev sahiplerinin sallapatiliğinden biraz cesaret aldığı için Abdülzeyat pencereye yanaşıp perdenin arasından tek gözüyle içeriği merakla seyretmeye başladı. Dağ başındaki bu evde dönen iş gerçekten de çetrefil gözüküyordu. Kırıtıp kikirdeyerek eda ve işve ile yeşim taşlarıyla süslü mahşapalarda şarap, gümüş tepsilerde şekerlemeler sunan aşifte görünüşlü kadınların hizmet ettiği dört beyzade sedire kurulmuş ellerindeki kadehlerden içkilerini yudumlayıp nargilelerini tüttürürlerken bir yandan da sazendelerin eşliğinde neşeli ve coşkulu bir şarkıyı bir ağızdan teganni eden iki hanedeyi dinliyorlardı. Sazendeler ise kösteri ve çifte naraları inletip debildikleri dövüyor, kabazurnaları ve neyleri ciğerlerinin olanca kuvvetiyle üfleyerek tamburaların ve santurların tellerine mızraplarla vuruyor, curalar, yongarlar ve çöğürleri tıngırdatıp çalparaları ve kampanaları çarpa çarpa onca çalgı çağnakla ve ahenk, cümbüş, şamatayla zevkü sefayı sürdürüp götürüyorlardı. Şarkıları biter bitmez, hanedeler ortaya fırlayıp ellerindeki çalparaları şıkırdatarak bu kez raks etmeye başladılar. O kadar işveyle salınıp kırıtıyorlar ve gerdan kırıp göz süzüyorlardı ki, sazların ve raksın ahenginden mest olan beyzadelerden biri galayana gelerek hoyda diye bir nara patlatıp kadehini ağzına dikti. Sefanın ve zevkin nihai mertebesine ulaştığından olsa gerek, yudumladığı şarabın bir kısmının ağzının kenarından akıp gitmesine fazla aldırmıyordu. Bu, silahir adlı beyzadeydi. Çenesi küçük, alnı ise enlemesine genişti. Bu bakımdan kafası tıpkı bir armuda benziyor, ayrıca sivri çenesinin hemen altından kocaman bir gırtlak çıkıntısı görünüyordu. İnce dudakları alayla kıvrılmıştı. Yuvalarından fırlamışa benzeyen patlak gözleri ise sanki bir şeye dikkatle hatta zalimce bakar gibiydi. Ne yazık ki bunca teferruatı arz eden kafasını sadece dilenci değneği kadar ince ve cılız bir boyun taşıyordu. Onun yanında oturan Zübeyir'in devasa bir çenesi, iri bir pala bıyığın bulunduğu koca bir üst dudağı vardı. Heyhat ki ancak ceviz büyüklüğündeki bir beyni muhafaza ettiğinden midir? Dev çenesiyle hiç de mütenasip olmayan kafatası küçücüktü. Öyle ki bu haliyle beyninin fazla düşünce ve efkar barındırması neredeyse imkansız olduğu için bildiğinde ısrar ve inatla meydan okur gibi alt dudağı yukarı bükülmüştü. Yüzündeki yegane anlam da zaten buydu. Kardeşi Cihangir'in ise köse sayılacak kadar tüysüz olmasına rağmen bir kedininki kadar gür, yine de pek ihtimam ve dikkat gösterdiği bir bıyığı vardı. Blue çağına girmesiyle çıkması bir olduğu için fazla gelişememişti. Fakat küçük gözlerindeki şehvetli ve kurnazca parıltılara bakılırsa bu eksikliğini beyin kuvvetiyle telafi etmeye çalıştığı hemen anlaşılabilirdi. Ne olursa olsun en yakışıklıları elbette fedairdi. Çalı gibi gür ve siyah saçların fışkırdığı kafası bir para çekmecesi kadar büyüktü. İçinde altın değerinde fikirler ve menfaat hesaplarının saklı olduğu onun önce bön gibi görünen delici bakışlarından belliydi. Çok küçük olan çenesi, şişkin yanakları ve sarkık gerdanı arasında kaybolup gitmişti. Silahir'le Cihangir Sıska, Zübeyir Enni Fedair ise şişmandı. Gel gör ki hepsi cüce değecek kadar kısa boyluydu. Abdüzzeyyat içeride olup bitenleri pencereden seyrettiği esnada arkasından gelen bir tıkırtıyla ilgildi. Dönüp baktığında epeyce uzakta bir köpek gördü. Hayvan herhalde kendi yoluna gidiyordu. Fakat gözü Abdüzzeyyat'a takılınca durdu ve ona şüpheli şüpheli bakmaya başladı. Burayı sahiplendiği ve çiftlik evini ite uğursuza karşı korumayı kendine vazife telakki ettiği halinden tavrından anlaşılıyordu. Gel diyelim Çengisinden çalgıcısına, cambazından hokkabazına kadar buraya bin bir çeşit insan girip çıktığı için aslında basit bir kır yaşantısına alışmış olan hayvanın hafsalası bunca teferruatla zaten dolmuş taşmıştı. Abdüzzeyyat'a hemen hücum etmeyip önce bir düşünmek için beklemesi de galiba bu nedenleydi. Fakat şüphesi bir noktadan sonra iyice artmış olacak ki bulunduğu yerden hırlamaya başladı. Bir yandan da kurbanına usul usul yaklaşıyordu. Gözlerinden kırmızı öfke şelaleleri saçıldığına göre ona hoş nazarla baktığı söylenemezdi. Hayvan o güne kadar eve girip çıkmış kişileri bir bir kafasında canlandırıp hatırlamaya çalışıyor ama bunlar arasında Abdüzzeyyat'a benzeyen birini bir türlü bulamıyordu. Kafasındaki şüphe kırıntıları nihayet kaybolan hayvan koşarak adama hücum etti. Kurbanının kaçacak bir yer olmadığı için onu ısıracağından emindi. İri kıyım bir çoban köpeğinin gözlerinden öfke kıvılcımları saçarak havlaya bağıra üzere koştuğunu gören Abdüzzeyyat'ın beti benzi kül kesildi. Kurtulmak için kendisini can havliyle pencereden içeri attı. Rakkaselerin ve hannedelerin çığlıkları arasında dört zalim beyzadenin ayakları dibine kapaklanıverdi. Ahenk ve name birden sustu. Sadece dışarıdaki köpeğin havlamaları duyuluyordu. Az önce bir oturak aliminin sürüp gittiği odada herkes gibi beyzadeler de irkilmişlerdi. Ama diğerlerinden farklı olarak onların yüzlerinde sanki büyükleri tarafından suçüstü yakalanmış çocuklarınkine benzer bir ifade vardı. Adam pencereden içeri düşer düşmez divandan kalkan Zübeyir'in al çenesi meydan okur gibi öne fırlamış, kaşları da hiddetle çatılmıştı. Onun arkasına sinen Cihangir ise adam akıllı korkmuş gibiydi. Kafasını kaşıyıp zihnini toparlamaya çalıştığına bakılırsa silahinin bir açıklama yapmak ister gibi bir hali vardı. Azarlanmaktan korkuyormuşçasına şaşkın ve ürkekçe gözlerini öne diken Fedair, o gece yaptıkları utanç verici işlere kardeşinin mazeret bulup bir kurt masalı okumasını bekliyora benzerdi. Gecenin bir vakti ansızın pencereden içeri dalmasını asla mazur göstermeyeceğini bildiğinden bu konuda düşünmeye bile gerek duymayan Abdüzzeyyat, onca üstünlüklerine rağmen beyzadelerin azarlanmaktan neden korktuklarını anlayamadı. İçeriye sanki kendisi değil de babaları girivermiş ve onları bu işlet alemi ortasında kıskıvrak yakalamıştı. Yıllardır içinde olduğu ticaret hayatı gereği bir insan sarrafı kesilmiş Abdüzzeyyat'ın o anda hiç de zor bir durumda olmadığını, tam tersi üstün bile sayılabileceğini fark etmesi çok vakit almadı. İlk tepkinin beyzadelerden gelmesini bekleyip ona göre davranmak için zaman kazanmak istedi ve düştüğü yerden doğrulup üstüne başına buluşan tozları silkelemeye başladı. Artık her nedense dört kardeş kendilerini gerçekten de zor bir durumda hissediyorlardı. İçlerinde en çok korkmuşa benzeyen Fedair, yaltakçılıkla gözüne hoş görünmeyi amaçladığı Abdüzzeyyat'ın yanına gelip üstünü paçasını temizlemeye sözüm ona yardım ederek kendisinin sadece bu işle yükümlü olduğunu, olanı bitini açıklama külfetinin de böylece diğer kardeşlerine kaldığı izlenimini uyandırmak istedi. Görünüşe bakılırsa azarlanıp kendisinden hesap sorulduğunda inatçı Zübeyir'in kafa tutacağı aşikardı. Öte yandan onun arkasında saklanan Cihangir kem küm edebilir, bu esnada diğerleri durumu tartarak üstün duruma geçebilirlerdi. İşte bu yüzden Abdüzzeyyat silahiri kendisine hedef seçerek ortaya bir zarf atmak istedi. Babacan bir tavırla ona, "Evet, anlat bakalım," dedi. Bu haliyle sanki her şeyi biliyormuş ama yine de onun ağzından bir duymak istermiş gibiydi. Bu anda onun yakasını paçasını temizlemeyi bırakan Fedair dahil bütün kardeşler şimdi durumu mazur gösterip bir kurt masalı okuma külfetinin yüklendiği talihsiz silahire ne söyleyecek diye merakla bakıyorlardı. Bir iki yutkunduktan sonra silahir, "Biliyorum, ahlaksızca işler bunlar. Zaten bunu kardeşlerime söyledim. Ama kadınları ve sazendeleri Cihangir getirdi. Hal böyle olunca ben de cümbüşe katılmak zorunda kaldım," dedi. Kardeşi tarafından suçlanan Cihangir ise haksızlığa uğramış gibi öfke ve şaşkınlıkla "Yalan, bana kadınları getir" diye Zübeyir söyledi. Büyüğüm olduğu için dediğini yapmak zorunda kaldım. Ona da silahir söylemiş. Şimdi de bana iftira atıyor diye bağırdı. Bu sözleri işitir işitmez Zübeyir ona okkalı bir tokat çarptı. Buna hazırlıklı olduğu zaten ta başından belliydi. Ayrıca diğer eliyle bir tokat daha atıyordu ki vazgeçerek öfkeli bir sesle "İftira bunlar. Ben böyle bir şey istemedim ondan. Silahir söyledi kadınları getirin diye. Ben reddettim. Beni karıştırmayın ahlaksızca işlere" diyerek onun ricasını Cihangir'e ilettim dedi. Topun dönüp dolaşıp yine kendisine geldiğini gören Silahir ise "Evet, itiraf ediyorum. Ben söyledim. Fakat asıl suçum bu değil. Kardeşim fedailin tehditlerine boyun eğmek. Fikir ondan çıktı ve beni buna zorladı. Dediğini yapmazsam hatıra defterimi yakacağını söyledi. Ben hisli bir insanım ve hatıralar benim için önemlidir. Onun ahlaksızca teklifine işte bu yüzden boyun eğmek zorunda kaldım" dedi ve sustu. Gel gelelim o ana kadar Abdüzeyyat'ın yanından ayrılmayan Fedair de bu sözleri işitir işitmez şafak atıverdi. Yüzünde büyük ve sarsıcı bir şaşkınlık okunuyordu. Sanki sözleri yanlış işitmiş de tekrarını rica ediyormuş gibi yağlaran gözlerle silahire baktı. Ancak kardeşinin onu harcadığı belliydi. Anlaşılan diğerleri de onu gözden çıkarmışlardı ki zavallıya itham eder gibi bakıyorlardı. Bir kurtuluş kapısı bulamayan Fedair, Abdüzeyyat'a çaresizlikle "Sevgili amcacığım, inan bana kardeşlerim yalan söylüyorlar. Her şeyi, bütün bu ahlaksızca işret alemlerini her gece onlar düzenliyor. Katılmak istemememe rağmen beni zorla aralarına alıp günahlarına alet ediyorlar. İnan bana amcacığım, sevgili Salih amcacığım" diye sızlanmaya başladı. Her şey anlaşılmıştı. Zavallı bunları söylerken Zübeyir ona "Sus, haddini bil ahlaksız" diye bağırıp bir yandan da yumruğunu gösterdi. Fakat Abdüzeyyat ondan önce davranıp Fedair'in ensesine okkalı bir şaplak patlatarak terbiyesizi cezalandırdı. Ceza böylece verilip adalet yerini bulduğu için herkes rahatlamış, gergin ortam artık gevşemişti. Abdüzeyyat'ın gönlü ferahtı. Çünkü beyzadeler onu amcaları Salih'le karıştırmışa benziyorlardı. Peki bu kişi sakın kısmetinin bağlı olduğu şu mübarek ihtiyar Salih olmasındı? Kendisini beyzadelerin amcaları Salih'le karıştırmaları sonucu selamete erişen Abdüzeyyat'ın yıldızı nihayet parlamış gibiydi. Salih bu şekilde yüzüne güldüğü için fırsatı ganimet bildi ve dört kardeşten geceyi geçirebileceği bir döşek hazırlamalarını istedi. Kendisini affettirmeyi amaçlayan Fedair bu işi derhal üstlenerek onu merhum babaları Feyyuz'un odasına götürdü. Buradaki devasa kitaplıkta alemin gidişatına yön veren kanunların meraklısına bir bir sayılıp döküldüğü dev eserler vardı. Bunlar genellikle büyü, simya, kimya gibi konular hakkındaydı. Kimya kitaplarından ikisi Abdüzeyyat'ın ilgisini çekmişti. Bunlar Kimya-i Saadet ve İspirto'nun Hadisiyatı adlı birbirinden garip iki eserdi. O esnada Fedair bu kitapları elinden alarak ocağa doğru yürüdü. Niyeti odayı ısıtmaktı ve kardeşleri gibi o da odun yerine ara sıra babasının kitaplarını kullanıyordu. Üstelik ocağı tutuşturmak için ne gaz yağı ne de İspirto vardı. Bu sebeple iki kitaptan İspirto'nun Hadisiyatını tercih etti. Kitap zaten İspirto kokuyordu. Gel gör ki çakmağını çakıp sayfalarını tutuşturduğu anda kitap harladı ve onca alev ve dumanın arasından bir hayalet, bir ruh peyda oluverdi. Aksi gibi hayalet tıpkı Salih'e benziyordu. Hatta elinde asası bile vardı. Bereket versin ki ruh yanan kitaptan fırladığı anda dehşete düşerek yaygarayı basan Fedair, gözlerini eliyle kapladığı için bu benzerliği fark edememişti. Gülümsediğine bakılırsa çıkardığı hadiseden memnun görünen hayalet duvardaki aynaya doğru uçar gibi ilerledi. Bakar bakmaz şaşırması bir aynada sanki kendisini ilk kez seyrettiğini düşündürebilirdi. Gördüğüne henüz bir anlam veremiyor olmalıydı ki sağına soluna dönüp omuzu üzerinden orasını burasını inceliyordu. Fakat alt tarafı bir aynada kendini tanımanın elbette ki sonu olamazdı. Bu yüzden ruh havada fır dönüp uçarak raflardaki kitaplardan birinin içine giriverdi. Cesaretini topladıktan sonra bu kitabı alıp inceleyen Abdüzzeyyat, onun Dünya Tarihi adlı bir eser olduğunu gördü. Bir kitaptaki metafizik uykusundan uyanan hayalet, aynı uykuyu bir başka kitapta sürdürmeye uygun görmüş olmalıydı. Atlattığı onca vartadan sonra harap ve bitap düşmüş olan Abdüzzeyyat, o sıcak odada döşeğine kırılarak sızdığı vakit, rüyasında kendisini tıpkı o hayalet gibi dünya tarihi içinde ama aç bir kitap kurdu olarak gördü. Daha ilk sayfanın üzerinde iri puntolu yasak meyve kelimesini ısırarak eseri yemeye başladı. İkinci sayfada düşüşün azabını tattı. Mesih'in etini yedi. Onun kanının lezzetine vardı. Vebayı, savaşları, felaketleri ve daha bir nicesini geçtikten sonra son sayfaya geldi. Bir sapiens olarak artık kozasını örebilirdi. Kozanın içindeki Minerva'nın karanlığında kurtuluşunu bekledi. Zaman geldiğinde tattığı her güzellikle kanatları süslü bir kelebek olarak karanlıktan ışığa çıktı. Artık cennete uçabilirdi. Bir vakitler Acı Payam Dağı'nı mesken tutan zehir, Nezir ve Demir isimli üç harami, geçitlerde kurdukları amansız pusular, köylere yaptıkları beklenmedik baskınlar, kestikleri haraç, aldıkları fidye, akıttıkları kan ile yöre halkına duman attırıyorlardı. Bu zulüm ve eziyetten yaka silken ahali, nihayet köy meydanında toplanıp bu gidişe bir dur demek istedi. Kimse mangalda kül bırakmıyor, silahlanıp birlik olunduğu takdirde haramilerin hakkından geleceğine herkes kalıbını basıyordu. Böylece av tüfekleri derhal çıkarılıp yağlandı, temizlendi. Domuz kurşunu, kurt saçması dolu fişekler, fişekliklere bir bir yerleştirildi. Av bıçakları bilendi, torbalara yiyecek, azık kondu. Harekat günü geldiğinde, köyün erkekleri davul zurna eşliğinde meydana toplandı. Fişeklikleri birer efe gibi çapraz bağlamışlar, tüfeklerini de omuzlarına asmışlardı. Dağda harami avına çıkacakları halde hemen hepsi ütülü yabanlık elbiselerini giymiş, hatta bazıları kasket yerine föt şapka bile takmıştı. Onların fiyakasını gören kadınlar, ihtiyarlar ve çocuklardan bir alkış tufandır koptu. Davul zurna eşliğinde halaylar çekildi, kuzular çevrildi, ayranlar içildi, silahlar patlatıldı. Ahali o kadar kıvanç duydu, o kadar düğün bayram etti ki, zaman böylece akıp gittiğinden hava karardı ve harekat sonraki güne kaldı. Sabah vakti silahlı 70 erkek, karıları ve çocuklarıyla helalleşip haramilerin inine doğru yola koyuldu. Hepsi de çok hevesli ve fazlasıyla cesur görünüyordu. Hava kararmadan önce dağın eteklerine ulaştılar. Haramilerin inine çok fazla bir şey kalmamış olmalıydı. Gel gör ki onca yoldan geldikleri için yorgun düşen köylüler geceyi dağın eteğinde geçirip dinlenmeyi, haramilerle karşılaştıklarında zinde olmayı doğru bildiler. Mola verdikleri yerde döşekler ve kilimler serildi. Heybelerden ekmekler, pideler, kavurmalar, gözlemeler, bazlamalar çıkarıldı. Ateş yakılıp tıka basa yemek yendikten sonra birer cigara tüttürüldü. Rakılar açılıp kavunlar kesilince sıra demlenmeye gelmişti. Görünüşe bakılırsa keyifleri yerindeydi. Rakının etkisiyle birbirlerine gerek kendilerinin gerek cedlerinin kahramanlık hikayelerini anlatıyorlardı. Hatta bu ortamın etkisiyle galeyana gelen birkaçı gidelim hemen şimdi gebertelim o namussuzları diye bağırıp silahlarını alarak dağa tırmanmaya bile kalkıştı. Fakat görmüş geçirmiş olanlar bu atak ve tedbirsiz kişileri yatıştırıp onlara nasihat üstüne nasihat verdiler.